Ayrım 8, sayfa 58. Önerime çeşitli yanıtlar alırım ama her hasta bunu uygulamanın çok güç olduğunu düşünür. Eğer yanıt ben hiç sevinç duymuyorum, başkalarını nasıl sevindirebilirim ise bu olasılığı şöyle söyleyerek ortadan kaldırırım. O zaman 4 haftaya ihtiyacınız olacaktır. Eğer yanıt daha saydamsa beni kim sevindirir ki? Bunu belki de oyunun en güçlü hamlesiyle karşılarım. Belki de kendinizi biraz şu şekilde eğitmeniz daha iyi olur. Aslında herhangi bir kimsenin hoşlanması için bir şey yapmayınız. Ama yalnızca bunu nasıl yapabileceğinizi düşününüz. Evet, bu çok kolay. Bu her zaman yaptığım bir şeydir diye yanıtlayan melankoli hastalarından başkalarına egemen olmak amacıyla lütuf dağıttıkları konusunda kuşkulanmalıdır. Onlara şöyle derim. İlgi gösterdiğiniz kişilerin bundan gerçekten hoşlandıklarını düşünür müsünüz? Bazen hasta için şimdilik bunun çok güç olduğunu kabul ederek bundan vazgeçerim. Çünkü hastanın eğitime ve alışkanlık kazanmaya gereksinimi vardır. Bu uzlaşma yoluyla daha yumuşak bir yöntem öneririm. Gece aklınıza gelen tüm fikirleri belleğinizde tutunuz ve ertesi gün onları bana söyleyerek beni sevindiriniz. Ertesi gün daha önce kaç gündür uyumayan böyle bir hastaya gece yarısı ne düşündüğü sorulduğunda muhtemelen şöyle bir yanıt verir. Bütün gece uyudum. Ama hekim çok erken zafer ilan etmekten çekinmelidir. Gayretle tüm yararlı gerçekleri toplamayı sürdürmeli ve hastanın yaşam tarzını zihinde yeniden oluşturmalıdır. Bu vakaları ele aldığım sırada çok olağan olan intihar felaketiyle karşılaşmadım. Bunun nedeninin bu dolaylı tedavinin şiddetli gerilimi azaltması olduğuna inanıyorum. Hastanın çevresindeki herkese onu azarlamamaları, zorlamamaları ya da eleştirmemeleri ve ona daha elverişli bir konuma geçmesinde yardımcı olmaları anlatılmalıdır. Melankoli çevrede bulunanların hastadan daha çok acı çektiği bir hastalıktır ve akrabalar bazen bu gerilime katlanamaz hale gelirler. Benim tavsiyem şudur. Hastayı artık kontrol altında tutamayacağınızı hissetmenizden 5 dakika önce onu bir ya da iki görevlinin sorumluluğuna veriniz. İntiharın tehdit edici olduğu aşama budur. Melankoli ile birlikte mani ve daha ağır nevrozlar hasta tarafından yaşamın gerçek işine kendi yaklaşımını engellemek için bir barikattır. Ve bu bazen psikozun manik depresif delilik türünde yerleşmesinden önce gelir. Daha önce gördüğümüz gibi ruhsal rahatsızlığın ilk zorlu evresi değişmez bir biçimde acil bir sorunun çözüm için baskı yaptığı ve hastanın cesaretini yitirdiği zamandır. Mani durumunda ruhun bu korkaklığının üstesinden gelme çabası vardır ve hasta kendisini ileriye doğru iter, hareketlerini abartır, gereksiz bir heyecanla konuşur ve güler. Hasta neşeli ve sinirlidir. Büyük projeleri vardır, çok üstündür, gücünden ötürü şişinir ve güçlü cinsel eğilimler sergiler. Bu hastalar gözlenmelidir, yoksa etraflarına zarar verebilirler. Ama hastalıklarının bu evresi kısa bir süre sonra yakıtını tüketen ani bir parlamadır. Doğal ve olağan sonuç bir melankoli evresidir. Bu durumda hasta kendisini kesinlikle ifade eden alıkoyduğundan, hiçbir koşul altında kısıtlanmamalıdır. Manik depresif delilikteki bu değişmeler, yaşamlarının çok başlarında aynı şekle benzer hafif davranış evreleri göstermiş bireylerce sergilenir. Bu evreler hızla depresyona dönüşen bir heyecanla başlarlar. Bu eğilim hastaların el yazısında bile görülür. Böyle bir durumda bir sözcüğün ilk harfi çok iri yazılmışken ötekiler giderek küçülürler ve satırın altına sarkarlar. Parlak başlangıçlar ve birden düşüşler bu hastanın yaşam öykülerinde aralıklarla tekrarlanır. Yaşamın ilerlemiş bir döneminde başlayan siklotimi gibi manik depresif delilik genel felce benzeyen bir görüntü verebilir ve teşhiste karışıklığa neden olabilir. Dipnot, siklotimi, neşe ve hüzün gibi iki aşırı duygu kutbu arasında gidip gelen ve değişen ruhsal durum. Kaynak, Meydan Larus, Meydan Yayın Evi, 1973, 11. cilt, sayfa 323. Böyle bir vakada klinik semptomlar bel kemiği sıvısının incelenmesiyle desteklenmelidir. Yalnızca bir kez felç krizinin geldiği vaka sayısının çok olması nedeniyle bu önemlidir. Oysa doğal olarak siklotomi tekrarlayıcı niteliktedir. Bir keresinde manisi çok hızlı duran bu türde bir hastam olmuştu. Onu akıl hastanesine ziyaret ettiğim sırada birkaç gün önce bakıcılar ona kötü davrandığından kendisini evine götürmem için bana yalvarmıştı. Hasta iyileşmeye başlamıştı ve durumu her saat düzeliyordu. Bu nedenle onu evine götürdüm. Masaya oturduğumuz zaman keyifle şöyle dedi: "Bakınız, yaşamımda bu benim için her zaman böyle olmuştur. Her istediğimi elde ettim." Ben onun yalnızca ağır bir biçimde hırpalandığını düşündüğüm sırada, o akıl hastanesinden çıkmış olmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Sağduyunun nesnelliğiyle maninin temeli olan bir tür kişisel zeka arasındaki fark işte budur. 3. Bölüm: Toplumsal Duygu Yoksunluğu ve Erkeksi Protesto. Bireysel psikoloji, bilinci ve bilinç dışına ayrı bir çatışan varlıklar olarak değil, tek ve aynı gerçeğin bütünleyici ve işbirliği yapan parçaları olarak ele alır. Gerçek fizyolojik ya da biyolojik yapıda değildir ve herhangi bir kimyasal ya da teknik deneye gelmez. Örneğin kaygının sempatetik ve parasempatetik sinirleri etkilemesi kaygının nedenini açıklamaz. Kaygının kökeni bedensel değil, ruhsal alemdedir. Onu ne cinselliğin baskılamasına ne de çocukluk döneminin koşullarına bağlarız. Oysa bu faktörlere gereken önemi de vermişizdir. Böyle bir gerçekte bize en önemli görünen, örneğin anne üzerinde denetim sağlamak için çocuğun kaygıyı üstünlük amacına ulaşmak için kullanmasıdır. Kızgınlığın en doğru fizyolojik ve nörolojik tanımının onun bir kişiyi ya da durumu baskı altına almak için nasıl kullanıldığı ile ilgili gerçek deneyimimizle kıyaslandığında bize hemen hemen çok az pratik bir değeri varmış gibi görünür. Bu konuda doğru ve yalnızca psikolojik olan tek görüş noktasını ele almış olduğumuza, duyguların, heyecanların ve düşüncelerin bedensel koşullara ve kalıtımsal içgüdülere yüklenmesinin, ki bu neredeyse tüm öteki psikolojilerin temelidir, her zaman abartmalara ve hatalara yol açacağına inanıyoruz. Her zihinsel ve bedensel işlevin mutlaka kalıtımsal malzeme tarafından koşullandırıldığını tartışmanın çok uzağındayız. Ama tüm ruhsal aktivitede gördüğümüz belirli bir amaca ulaşmak için bu malzemenin kullanılma şeklidir. Şimdiye kadar açıkladığım tüm vakalarda duygular ve heyecanlar belirli bir amaca ulaşma yönünde ve bunun için gerekli olan ölçüde geliştirilmişti ve bu vakalarda bu amaç nevrotik bir nitelik taşımaktaydı. Kaygı, hüzün ve diğer tüm tezahürün yaşam tarzından kaynaklandığını tahmin edebilirdik ve hareketleri ruhun atölyesinin içine bize bir içgörü sağlayan rüyaların, duyguların genel çabalamaya uygun olarak düzenlenmekte nasıl bir rol oynadıklarını da gördük. Eğer hüzün kişinin amacına ulaşması için gerekliyse doğal olarak birey mutluluğu elde edemez. Çünkü o ancak kendisini kötü hissettiği zaman mutlu olabilir. Yalnız duyguların nasıl isteniyorsa öyle ortaya çıktıklarını ve öyle kaybolduklarını görüyoruz. Agorafobisi olan bir kişi evdeyken ya da başka bir kişiyi başarıyla kendisine bağımlı hale getirdiğinde kaygı duygusundan kurtulur. Nevrotiğin eğilimi yaşamda kendisini Fatih gibi hissettiği bölümler dışındaki bütün yaşam alanını deneyiminden dışlamaktır. Nevrotik kendi içinde bazı ruh halleri ya da heyecanlar yaratmak yoluyla dünyanın istenilmeyen, fethedilmeyen bölümünü geri itebilir ve onu yok sayabilir. Hatta başını bir deve kuşu gibi ruh hallerinin içinde boşu boşuna saklar. Böyle olmakla birlikte ruh hali dalgalanmalarının ve onların yönetmenin altında nispeten değişken olmayan gerçek kişilik yatar. Örneğin bir korkak daha zayıf bir kişiye karşı kibir ya da korunmalı bir durumda cesaret gösterse bile o hala bir korkaktır. Onun bekçi köpekleri silahlar ve polislerle çevrili olduğu zaman kaygıdan kurtulmuş olmasına aldanmayınız. Onun kişiliği aşırı korunma isteğiyle kendisini gösterir. Kibirli bir adam çok kibar ve yumuşak başlı bile olabilir. Ama onun kendisini ast konumda olanlarla çevrelediğini görürüz. Bireyin gerçek kişiliğini tahmin etmek için seçtiği ya da oluşmasına izin verdiği çevreye gereken önemi her zaman tam olarak vermeliyiz. Bireysel psikolojide toplumsal duygu dediğimiz, bireysel insanların tüm doğal zayıflıkları için gerçek ve kaçınılmaz olan bir dengelemedir. İnsan biyolojik yönden bile düşünülse, olgunlaşmasından önce herhangi bir hayvandan çok daha uzun bir süre başkalarına bağımlı olma gereksinimi duyar. Kesinlikle toplumsal bir varlıktır. İnsan annesine doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında daha bağımlı bir durumdadır. İnsanın var olabilmesi için ona gereken yüksek düzeydeki işbirliği ve toplumsal kültür zorlamalı olmayan toplumsal çabayı gerektirir ve eğitimin en önemli amacı bunu harekete geçirmektir. Toplumsal duygu doğuştan gelme değildir. Bu, bilinçli olarak geliştirilmesi gereken gizli bir doğal güçtür. Toplumsal içgüdü olarak adlandırılan herhangi bir içgüdüye güvenemeyiz. Çünkü bunun ifadesi çocuğun çevreyi algılamasına ya da ona bakışına bağlıdır. Görmüş olduğumuz gibi toplumun bu vizyonunun gelişmesinde en önemli faktör annedir. Çünkü her çocuk güvenilebilir hemcinsiyle ilk ilişkisini annesinin içinde kurar. Yaşamın ilk 4. ya da 5. yıllarında kalıtımsal yeteneklerini ilk izlenimlerine uydurarak çocuk kendi prototipini oluşturur ve yaşam tarzının değiştirilemez temelini atar. İleride daha iyi formüle edilmiş yaşam tarzına dönüşen ve yaşamın ilk 3 sorusunu koşullandıran işte budur. Başlangıçta ya da erken dönemde önemli olan annenin sağlığıdır. 2. dönemde onun zihniyeti ve bakış açısının genişliği çok önemlidir. Anne çocuğun davranışındaki ilk önemli ve özellikle insancıl olan değişikliği ortaya çıkarır. Onun etkisi altında çocuk önce arzularını ve organik dürtülerini engeller ve istediği şey için gösterdiği çabalarına ertelemeler ve dolambaçlı yöntemler geliştirir. Yaşamın tüm güçlüklerinin üstesinden gelmek ve üstünlük kazanma çabalarının amacı aynı zamanda çocukluk döneminin uyarıcısıdır. Ve bu neredeyse kesin bir güçsüzlük duygusuyla başlar. Çocuk için dikkatli ve iyiliksever anne, onun amacının koruyucusudur. Bu amaç büyük ölçüde somut türde olsa da. Ama böyle bir amaç sürekli var olamaz. Annelik sanatı çocuğun kendi yaşam tarzını oluşturması ve üstünlüğünü giderek artan yararlı yollarda araması amacıyla çocuğa başarıya kendi çabalarıyla ulaşması için özgürlük ve fırsat vermektir. Sonra anne çocuğun yavaş yavaş başka insanlarla ve daha geniş bir çevreyle ilgilenmesini sağlamalıdır. Anne şu iki fonksiyonu, özgürlük tanımak, evi ve dünyayı çevreleyen durumla ilgili gerçek bir başlangıç anlayışı kazandırmak, yerine getirmesi oranında çocuğun toplumsal bir duygu, bağımsızlık ve cesaret geliştirdiğini görecektir. Çocuk da bu oranda bir insan ve dost, iyi çalışan bir kişi ve aşkta gerçek bir partner olmakla kendi amacına ulaşacaktır. Sökülüp atılamaz üstünlük isteği yaşama böyle bir başlangıçla, toplumsal duyguyla birleşecek ve yaşamın yararlı yanında yürekli ve iyimserlik dolu bir etkinlikle kendini gösterecektir. Yaşam boyunca bir bireyin tüm duyguları, onun prestij için bireysel çabalamasını içeren toplumsal duygu miktarı tarafından değişikliğe uğrar. Sorunlu çocukların, nevrotiklerin, suçluların, cinsel sapıkların, fahişelerin ve intihara kalkışanların davranışı gibi yaşamın yararsız yanındaki her çeşit eylemin kökeni, sonucu özgüven kaybı olan az ya da çok bir doğrulukla toplumsal duygu yoksunluğundan ötürüdür. Çünkü çocuk yuvasından iş yönetimine, okul arkadaşlığından evliliğe kadar uzanan yaşamda gerçekleştirilmesi zorunlu olan her uyumun dolaylı ya da dolaysız toplumsal bir eylem olduğunu anlamamız gerekir. En erken zamanlardan başlayarak temelde sosyal ya da antisosyal türde yeni fikirler ve olaylarla karşılaşırız. Bu nötr olamaz. Örneğin çevresindeki hastalık ve ölümden dehşete düşmüş bir erkek çocuğunu düşünün. Doktor olmak ya da ölüme karşı savaşmak kararlılığıyla korkularını hafifletebilir. Bu başkalarını gömen bir mezar kazıcısı olmaktan açıkça daha toplumsal bir fikirdir. Bu tepkiyi o konumdaki bir erkek çocukta bulmuştum. Sosyal bir duygu ruhun yukarı doğru çabalamalarına, ilk kez yavaş yavaş aşılandığı zaman O otomatik bir kesinlikle hareket eder, her düşünceyi ve eylemi renklendirir ve bu otomatikleşmiş toplumsal duygunun eksik olduğu yerde bireyin ilgi alanı da ben merkezlidir ve kendini güçsüz ya da bir hiç gibi hisseder. Bu duyguyla az ya da çok onun öteki tüm duyguları birbirine bağlıdır. Onlar varlıklarını tek başlarına sürdürmezler ya da eylemi denetim altına almazlar ama çoğunlukla bunu yapmak için kullanırlar ve doğal olarak zaman zaman ikincil kararlarımızı etkilerler.